Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahhamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, Kadirli'mizde ilk konferansımızı gerçekleştirmeyi nasip eden Allah'a hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle insanı kendisine yaklaştırmak ister. İnsanın yükselmesini ister. İnsan bunun için yaratıldı. Allah'a yaklaşacak, yükselecek, kamilleşecek, yeryüzünde Allah'ı temsil edecek bir seviyeye gelecek. Yaratılış gayemiz bu. Bunun gerçekleşebilmesi, insanın kemale ermesi sadece kendi aklıyla olabilecek olan bir şey değil. Evet, insana akıl verilmiş ama Allah Azze ve Celle çok iyi bilmektedir ki bu akıl nefsin baskısı altındadır. Şeytanın baskısı altındadır. İnsanların baskısı altındadır. Dolayısıyla bazen hakikate ulaşmış olsa bile yine de bunların baskısıyla yükselemeyebilir, hakikate yönelemeyebilir. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi. İnsana yükselmenin yolunu göstermek için, İnsana, şeytana karşı, nefse karşı mücadelenin yolunu göstermek için. Fakat bu sadece bir peygamberle de olacak bir şey değil. Bir atmosferin meydana getirilmesi lazım. Nice peygamberler gönderildi, on binlerce peygamber her seferinde Allah'ın İstediği şekilde bir nesil meydana gelmedi. Bazı peygamberler dünya gözüyle bakarsanız mağlup oldular. Fakat hakikatte onlar her zaman galiptirler. Bir toplum meydana getiremeden bu dünyadan göçüp gittiler. Nice peygamberler geldi. Onlar yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir devlet, bir medeniyet meydana getiremediler. Çünkü toplumları buna layık olmadı. Toplumlar istemediler. Fakat biz bundan şunu anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir atmosfer meydana getirmek istedi. Bütün peygamberler sadece hakikati anlatan, tebliğ yapan insanlar olarak kalmadılar. Bir cemaat meydana getirdiler, bir devlet meydana getirmeye çalıştılar, bir medeniyet meydana getirmeye çalıştılar. Çünkü insanlar sadece bir insanın konuşmasıyla etkilenmiş olsalar bile, ondan hakikati öğrenmiş olsalar bile, eğer atmosfer öyle bir atmosfer değilse yine de hayatlarını değiştiremeyeceklerdir. Yine de o peygambere uyamayacaklardır. İşte onun için Allah'ın Resulleri ve Nebileri bir cemaat meydana getirmeye çalıştılar. Bir devlet meydana getirmeye çalıştılar. Öyle bir atmosfer meydana getirmeye çalıştılar. O atmosferde ancak insanlar kendilerini muhafaza edebilirler. Herkes düşünerek hakikati bulamaz. Herkes kendisini anlatılmasıyla da hayatını değiştiremez. Belki bazı gerçekleri anlar, fakat hayatını değiştirmeyi başaramaz. Onun için öyle bir atmosfer meydana getirilmeli ki o atmosferde insanlar rahatlıkla hayatlarını değiştirebilmeliler. Çünkü insanlar genellikle çoğunluğa göre hayatlarını tanzim ederler. Çoğunluk nasılsa onlar da çoğunluğa uyarlar. İnsanlar genellikle kalabalıklara uyarlar. O yüzden peygamberler kalabalıklar meydana getirmek istediler. Cemaatler meydana getirmek istediler. O yüksek makamlarına rağmen bir atmosfer meydana gelmeden, bir ümmet meydana gelmeden, bir devlet meydana gelmeden, kültürel ve sosyal bir ortam meydana gelmeden insanların hayatının değişmeyeceğini biliyorlardı. Çünkü düşünerek iman edenler azdır. Hakikati gördüğü zaman hayatını değiştirebilecek yiğitler azdır. Ama eğer bir cemaat meydana gelirse ve bu cemaat sonuç itibariyle bir devlete dönüşürse, bir medeniyete dönüşürse, o zaman büyük kitleler rahatlıkla teslimiyet gösterebilirler. Peygamberler bunu biliyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselam o yüzden der ki: "Men ensari ilallah, kim bana Allah yolunda yardımcılarım olacak, kimler bana destek verecek, kimler yanımda yer alacaklar?" Hazreti İsa sadece hakikati insanlara duyurmak için gönderilmiş olsaydı, bir toplum ve bir atmosfer, bir ümmet meydana getirmekle görevli olmasaydı böyle söylemezdi. Demek ki vazifesi sadece hakikatleri tebliğ etmek değil, bu hakikatin hayata hakim olabilmesi, insanların değişebilmesi, toplumun değişmesi, onun hedefinde bu vardı. O yüzden kimler bana yardımcı olacak diyordu. Onun bu sözlerinden anlıyoruz ki bir peygamberin vazifesi sadece duyurmak değildir. Bir peygamberin vazifesi sadece tebliğ etmek değildir. Hazreti Peygamber'e bakıyoruz, onda da aynısını görüyoruz. Bir taraftan tebliğ çalışmaları yapıyor ama onların içerisinden iman edenleri bir yerlere topluyor. Darül Erkam'larda onları eğitiyor ve ondan sonra onlara görevler veriyor. Yani yalnız tebliğ yapmıyor, aynı zamanda eğitim yapıyor ve sonra onları teşkilatlandırıyor, cemaat yapıyor ve sonra onlardan bir devlet meydana getiriyor Medine'de ve sonra bir ümmet meydana getiriyor. Demek ki peygamberlerin hepsinin vazifesi budur. Sadece tebliğ etmek değildir. Çünkü bir atmosfer meydana getirmezseniz insanların hayatını değiştiremezsiniz. Sadece güzel öğütler vermekle hayatları değiştiremezsiniz. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberlerine böyle bir misyon yükledi. Bir atmosfer meydana getirecekler ve onların içerisinden çok anlayışlı olmayanlar bile anlamak zorunda kalacaklar. O toplumun içerisinde onlar da doğrulara uymak zorunda kalacaklar. Başkalarının tesirinden kurtulabilecekler. Başka türlü yeryüzünde insanları değiştirebilmek mümkün değil. Bir atmosfer meydana getirmeden, bir ümmet meydana getirmeden, bir devlet meydana getirmeden bu mümkün değil. Bunun ilk basamağı o yüzden cemaat olmaktır ve bütün peygamberler bunu hedef edinmişler ve önce bir cemaat meydana getirmeye çalışmışlardır. İnsanın Allah'a yaklaşabilmesi, Allah'ın dediğinin olduğu bir atmosferle mümkün olabilir. Allah'ın dediğinin gerçekleştiği, Allah'ın gönderdiği dinin yaşandığı bir memleket, bir toplum meydana geldiği zaman insan ancak o zaman Rabbine yaklaşabilir, hızlı bir şekilde gelişme gösterebilir. Aksi halde
ya gelişme gösteremez ya da çok az gelişme gösterebilir. Bugün içimizden birisi Allah'a yaklaşmaya çalışsa, kulluğunu tam gerçekleştirmeye çalışsa, yükselmek istese ne kadar başarabilir? Ortam ortam değilse, bütün haramlar serbest ise, bütün haramlar serbest olduğu bir ortamda insan ne kadar Rabbine yaklaşabilir? İşte onun için ortamın değişmesi, peygamberi bir atmosferin meydana getirilmesi icap ediyordu. İnsanlık bir peygamberle başladı. Hazreti Adem ve ilk peygamber, ilk insan, ilk peygamber olarak yeryüzüne gönderildi. O zamandan Allah Azze ve Celle muradını bildirmiş oldu. İlk insanın peygamber olması yeryüzünde, Allah Azze ve Celle'nin hayatı böyle başlatması bir maksada dönüktür. İlk insanın peygamber olması insanlığın hiçbir zaman başıboş bırakılmadığını gösterir. Demek ki insanlığın başlangıcından itibaren, yeryüzünde daha insan yokken bile ilk insanın peygamber olması Allah'ın insanları hiçbir zaman kendilerine bırakmadığını, nefislerine bırakmadığını, akıllarına bırakmadığını ifade eder. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَمْ İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Peygamberle başlamış hayat, İnsan, ilk insan bile başıboş bırakılmamış. İlk insanın ilk çocuğu bile başıboş bırakılmamış. Ve öyle bir atmosfer meydana getirmiş Hazreti Adem, küçük bir atmosfer, fakat Allah'ın istediği gibi bir atmosfer. Allah Azze ve Celle kainat kitabıyla, kainattaki mahlukat ile kendisinin sanatını gösterir, ilmini gösterir, kudretini gösterir. Peki insanlardan ne istediğini nasıl gösterecek, muradını nasıl bildirecek, nasıl bir atmosfer istediğini, nasıl bir insan, nasıl bir aile, nasıl bir toplum, nasıl bir devlet istediğini nasıl bildirecek? Kainat kitabı, Allah'ın birinci kitabı, Allah'ın sıfatlarını gösteriyor, ilmini gösteriyor, kudretini gösteriyor, sanatını gösteriyor. Ama Allah'ın bizden ne istediğini göstermiyor. Allah Azze ve Celle o yüzden nasıl bir insan istediğini, nasıl bir atmosfer istediğini gönderdiği peygamberleriyle, gönderdiği kitaplarıyla bize onu bildiriyor. Demek ki yeryüzünde nasıl bir nizam istiyor, nasıl bir atmosfer, nasıl bir komşuluk münasebeti, nasıl bir akrabalık münasebeti, Allah'a kulluk yapanların nasıl yapması gerektiğini, alışverişin nasıl olması gerektiğini, mirasın nasıl taksim edilmesi gerektiğini, paranın nasıl kazanılması ve nasıl harcanılması gerektiğini, Allah Azze ve Celle nasıl bir toplum istediğini gönderdiği kitabıyla ve peygamberiyle bize öğretiyor. O peygamber o kitaba göre bir toplum meydana getiriyor. Ondan sonra insanlar Allah'ın muradını daha iyi anlıyorlar. Çünkü sadece kitap gelmiş olsa, peygamber gelmiş olmasa, peygamber bir atmosfer meydana getirmese, sadece insanlar kitabı okusaydılar, peygamber olmasaydı, Allah Azze ve Celle bir dağın başına bir kitap indirseydi ya da birisinin evine bir kitap indirseydi, bir peygamber göndermeden yalnız kitap gönderseydi, o zaman öyle bir atmosfer meydana gelmezdi. Allah'ın muradının sadece insanlara hakikatleri öğretmek olmadığını anlıyoruz. Peygamberin gönderilmesinden bunu anlıyoruz. Demek ki Allah'ın muradı sadece hakikatleri öğretmek değil, öyle bir atmosfer meydana getirmek, Peygamber ile bunu yapmak istiyor Allah Azze ve Celle. Yoksa nasıl gerçekleşecek? Kitap sadece, yalnızca kitap gelmiş olsa, peygamber olmasa, öyle bir atmosfer meydana gelmese, o zaman insanlar dinin hükümlerinin hikmetlerini, sebeplerini nasıl anlayacaklar? Hazreti Ömer der ki, cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da anlamaz. Cahiliye ortamını bilmeyen İslam'ın hükümlerinin hikmetini anlamaz. Cahiliyeyi bilecek ki İslam'ın olmadığı ortamlar nasıl ortamlardır? Onu bilecek ki İslam'ın hükümlerinin hikmetini anlayabilsin. İslami bir atmosfer meydana gelmediği zaman neler oluyor toplumda? Ne kadar günahlar ve suçlar yayılıyor? Suçlar ne kadar çoğalıyor? Bunu insanların anlaması için cahiliye ortamını düşünmeleri lazım. Bugünkü ortamı da düşünebilirsiniz. Birçok açıdan cahiliye ortamı dünyanın büyük bir çoğunluğunda, neredeyse tamamına yakınında cahiliye ortamını görebilirsiniz. Cahiliye ortamında suçların ne kadar çoğaldığını görebilirsiniz. Bunu gördükten sonra bugünün dünyasında ne kadar suç işlendiğini gördükten sonra, ne kadar günahların işlendiğini gördükten sonra, insanın insanlıktan çıkıştığını gördükten sonra, uzaya gitseler bile insan olamadıklarını gördükten sonra, bir de peygamberi atmosfere bakarsanız, peygamberin atmosferindeki hayata bir bakarsanız, o zaman insana aklın yeterli olmadığını anlayabilirsiniz ve peygamberi atmosferin nasıl bir atmosfer olduğunu cahiliye toplumlarına bakarak anlayabilirsiniz. Hükümlerin hikmetini anlayabilirsiniz. Allah Azze ve Celle neden şöyle bir hüküm koydu anlayabilirsiniz. Cahiliye ortamlarına bakarak peygamberi ortamın güzelliğini anlayabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ortam meydana getirdi ki, o kadar etkili oldu ki yeryüzünün her tarafını etkiledi. Sadece Müslümanları değil, Müslüman olmayanları bile etkiledi. O peygamberi atmosfer dünyayı öyle bir etkiledi ki yeryüzündeki bütün şirk düzenleri ve şirk dinleri bir kez daha düşünmek zorunda kaldılar. Düşündüler. Mesela Hristiyanlar İslam gelene kadar üç ilaha inanıyorlardı. Baba, oğul yani Hazreti İsa ve kutsal ruh. Üç ilaha inanıyorlardı. Hazreti Peygamber tevhidi anlatınca o kadar etkilendiler ki kendi inançlarını tevil etmek zorunda kaldılar. Yorumlar yapmak zorunda kaldılar. Biz aslında şunu kastediyoruz, bunu kastediyoruz demek zorunda kaldılar. Ve aslında biz tek Tanrı'ya inanıyoruz demek zorunda kaldılar. Üç ilaha inandıkları halde biz aslında tek ilaha inanıyoruz demek zorunda kaldılar. Bir ilahta üç ilah demek zorunda kaldılar. Çeşit çeşit yorumlar yaptılar. Hazreti Peygamber'in meydana getirdiği toplum ve devlet her tarafı etkiledi. İnsana yeryüzünde verilmiş olan bir vazife var. Bu vazife peygamber olmadan yerine getirilemez. İnsanın yeryüzünde vazifesi Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek. Onun göndermiş olduğu inanç esaslarına göre inanılmasını sağlamak, onun göndermiş olduğu farzların yerleşmesini sağlamak, onun yasak ettiği haramların toplumdan kaldırılmasını sağlamak, Bunlar yeryüzünde insanın vazifesidir ve bu vazife başka türlü gerçekleşemez. Bir peygamber olmadan, Allah Azze ve Celle kitap indirmeden, vahiy göndermeden, yol göstermeden bu vazifesini insan gerçekleştiremezdi. O yüzden peygamber gönderildi ve kitap gönderildi. İnsanın vazifesi önemli bir vazife ve yeryüzünde bir toplum meydana getirecek, Allah'ın istediği bir medeniyet meydana getirecek. Bunun peygambersiz gerçekleşmesi mümkün değil. Sadece kitap ile gerçekleşmesi mümkün değil. Peygamber gelecek ve öyle bir toplum meydana getirecek. O toplumda bir takım olaylar olacak ve o olaylara peygamber müdahale edecek ve her bir müdahale ile insanlara şekil verecek. İnsanların yanlışlarını düzeltecek. Onların nefislerini tezkiye edecek, temizleyecek. İşte o yüzden Hazreti İbrahim böyle dua ediyordu. Hazreti İbrahim peygamberimiz için ahir zamanda kendi neslinden bir peygamberin gönderilmesini istiyordu. Ve bütün peygamberler onun neslinden geldiler. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam dua ediyorlar ve diyorlardı ki ey Rabbimiz onların içinden onlara bir peygamber gönder. O peygamber onlara kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin, onlara nasıl yaşayacaklarını öğretsin. Hikmet Allah Resulü'nün sünneti. Allah Resulü'nün sünneti onun meydana getireceği atmosferi de temsil ediyor. Çünkü peygamberi atmosfer peygamberin sünnetine göre şekilleniyor. Ey Rabbimiz onlara bir peygamber gönder. O peygamber onlara kitabı öğretsin. Onlara hikmeti öğretsin, hayatıyla, sünnetiyle onlara öğretsin ve sonra onların nefislerini terbiye etsin. Onları günahlardan temizlesin. Böyle dua ediyordu Hazreti İbrahim ve İsmail ve Allah Azze ve Celle onların duasını kabul ediyordu ve Hazreti Peygamber'i gönderiyordu ahir zamanda. O yüzden Peygamberimiz der ki ben babam İbrahim'in duasıyım. O dua etti ve Allah beni yarattı. Demek ki peygamberin bir vazifesi de budur. İnsanlara kitabı öğretmek, insanlara hikmeti öğretmek ve insanların nefislerini temizlemek, insanların nefislerine karşı mücadele etmelerini sağlamak, nefsi terbiye etmenin yollarını onlara öğretmek, onların nefislerini derece derece yükseltmek. Bir kısım insanların nefsi emmare iken, kötülüğü emrederken, bir kısım insanların nefsi levvameye yükselir, kötülük yapsa bile kendi kendisini kınar, sonra daha da yükselir, nefsi mutmainneye ulaşır. Bunlar peygamberlerin öğretmeleriyle gerçekleşir. Ve onların nefislerini terbiye etsin diyordu Hazreti İbrahim. İşte peygamberin meydana getirdiği atmosfer ile insanlar nefsi emmareden kurtulur, nefsi levvameye geçer. Nefsi levvameden kurtulur, nefsi mutmainneye geçer. Nefsi mutmainneden kurtulur, nefsi radiyeye ulaşır. Oradan da yükselir, nefsi mardiyeye çıkar, nefsi zekiyeye çıkar. Böylece derece derece yükselir. Böylece Allah'a yaklaşmanın yollarını öğrenir ve bir taraftan da nefsini terbiye eder, nefis temizlenir. İşte Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'e bu şekilde dua etmesini öğretti. O da bu şekilde dua etti ve hakikaten de Peygamberimiz kitabı öğretti. hikmeti öğretti, kendi sünnetini öğretti ve sonra insanların nefislerini temizledi, onları derece derece yükseltti. Nefs-i mutmainneye ulaştılar. Allah'tan razı olan, mutmain olan, dinin hükümlerinden mutmain, rahat olan, huzura ermiş olan bir insan ortaya çıktı, bir toplum ortaya çıktı. Bir insanın nefs-i mutmainneye ulaşabilmesi, huzura ulaşabilmesi toplumun da öyle olmasıyla kolaylaşır. Eğer toplum İslam'ın yaşandığı bir toplum ise o toplumda insanın yükselmesi kolaydır. Eğer bir toplumda haramlar kolaysa, farzlar zor ise o toplum İslam toplumu olmaktan çıkmış demektir. Bir toplum farzların kolaylaştırıldığı toplum ise, haramların zorlaştırıldığı ve yasaklandığı bir toplum ise orası peygamberi bir atmosfere sahip demektir. Hazreti Peygamber farzları yerleştiriyordu, haramları kaldırıyordu ve insanları nefs-i mutmainneye ulaştırıyordu ve bu şekilde insanlar huzura eriyorlardı. Hem iç alemlerinde hem de dış alemlerinde, toplumda da huzur meydana geliyordu. O toplumda yaşayanlar hızlı bir şekilde yükseliyorlardı. Sahabe toplumunda Hazreti Peygamber'in talebelerinin arasında yaşayan bir insan hızla yükselebilir. Eğer bir toplumda hızla yükselebiliyorsanız, eğer orada bilmediklerinizi hızlı bir şekilde öğreniyorsanız, eğer orada haramlardan hızlı bir şekilde kurtulabiliyorsanız, eğer orada farzları yapmanız kolaylaşıyorsa, orada peygamberi bir atmosfer var demektir. Bunun tersi ise, bir bulunduğunuz yerde haramlar kolaysa, farzlar zor ise, sizi hayırlı istikamete sevk etmeyen bir atmosfer ise, o atmosfer peygamberi bir atmosfer değildir. İstedikleri kadar onlar Müslüman olsunlar. Müslüman olmak başka bir şey, Müslümanca bir atmosfer meydana getirmek başka bir şey. Müslümanca bir atmosfer meydana getirmekle sorumluyuz. Sadece Müslüman olmakla değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi bir atmosfer meydana getirirken evvela tevhid ile işe başladı. Çünkü insanlar evvela tevhidden uzaklaşıyorlar, şirke düşüyorlar. O yüzden onlara la ilahe illallah diyerek başladı. Onlar anlıyorlardı la ilahe illallah nedir. La ilahe illallah Allah'ın varlığı ve birliği demek değildi. Anlıyorlardı. Allah'ın varlığı ve birliği demek olsaydı zaten peygambere karşı mücadele etmezlerdi. Onlar zaten Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyorlardı. Putlara tapmalarına gelince onlar putlara Allah'a yaklaşabilmek için tapıyorlardı. Yoksa putları yaratıcı olarak gördüklerinden değil. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûne ilallahi zulfâ diyorlardı. Biz bu putlara sadece Allah'a daha fazla bizi yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Allah'ı inkar etmiyorlar. Konuşurken vallahi ve billahi diye konuşuyorlar. Putperestler çocuklarının ismini Abdullah koyuyorlar. Hazreti Peygamber onlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya gerek görmedi. Onlar zaten bunu biliyorlardı. O onlara Allah'tan başka ilahın olmadığını öğretiyordu. Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yok diyeceksiniz. Allah'tan başka yaratıcının olduğunu tarih boyunca kimse söylemedi. Birden fazla yaratıcının olduğunu, ilimde ve kudrette Allah'a denk olan bir ilahın olduğunu tarihte hiç kimse söylemedi. O yüzden peygamberler bununla ilgili konuşmaya gerek görmediler. Çünkü tarihin hiçbir döneminde böyle söyleyen yoktur. Tapmış olduğu putun Allah'a denk olduğunu ilimde ve kudrette yahut onun da yaratıcı olduğunu söyleyen yoktur. Ama daima söylenen şey şu olmuştur: bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Hep böyle söylüyorlardı. Başkalarının izinden gidiyorlardı. Kendilerine karışmayan ilahlar istiyorlardı. Putlar nasılsa konuşmuyor. Onlara peygamber göndermiyor. Onlara kitap göndermiyor. O yüzden putlara tapıyorlardı. Hayatlarına karışmayan ilahlar istiyorlardı. Ama sadece ilah olarak Allah'ı kabul ederlerse, Allah peygamber gönderen bir Allah, kitap gönderen bir Allah, yani onların hayatına karışan bir Allah. O yüzden sadece Allah'ı ilah olarak görmüyorlar, başka ilahlara da tapıyorlardı. Çünkü o ilahları onlara peygamber göndermiyordu. Mezardakilerin izinden gittiklerini söylüyorlardı. Biz atalarımızın izinden gidiyoruz diyorlardı. Çünkü ataları mezardan kalkıp onlara peygamber göndermiyordu. Nasılsa ataları onlara mezardan talimatlar göndermiyordu. O yüzden atalarının izinden gittiklerini söylüyorlardı. Hakikatte kendi bildikleri gibi yaşıyorlardı. Ataları onlara karışıyor mu ki? Ataları ölmüş gitmiş, onlar böyle söyleyerek aslında kafalarına göre yaşıyorlardı. İşte peygamberimizin ilk öğrettiği gerçek bu oldu. Gelin diyordu, ey insanlar, la ilahe illallah diyeceksiniz. Ondan başka bir ilah, bir otorite tanımayacaksınız. Sadece ona itaat edeceksiniz. Onun dediği gibi yaşayacaksınız. Anlıyorlardı ki peygamberi kabul ederlerse, kitabı kabul ederlerse hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Anlıyorlardı ve o yüzden reddediyorlardı. Peygamberimiz bunun üzerinde ısrarla duruyordu. Çünkü peygamberi bir medeniyetin, bir atmosferin meydana gelebilmesi la ilahe illallah'ın yerleşmesiyle mümkündür. İnsanlar la ilahe illallah'ı anlayacaklar. Hayatlarına başkalarını karıştırtmayacaklar. Sadece Allah'ın dediği gibi bir hayat tarzını kabul edecekler. Sadece Allah'ın koyduğu hükümleri kabul edecekler. Başkaları başka hükümler koysa bile reddedecekler. Onlara karşı mücadele verecekler. İşte peygamberimiz işin bununla başladığını biliyordu. La ilahe illallah diyecekler. Evvela Allah'ı otorite olarak görecekler. Yaratıcı olarak değil, rızık verici olarak değil sadece. Bunu zaten biliyorlar. Ama Hazreti Peygamber'in üzerinde durduğu nokta Allah'ın kanun koyucu olması, Allah'ın otorite sahibi olması, Allah'ın melik ve hakim olması. Melik ve hakim olan bir Allah, hükümdar olan, kanun koyan bir Allah, hakim olan, hükmeden bir Allah. Eğer böyle önce bunu anlarlarsa, la ilahe illallah'ı anlarlarsa, artık ondan sonra hayatlarına Allah'tan başkasını karıştırmazlarsa, Allah'ın dediği gibi yaşamaya başlarlarsa, işte ancak o zaman peygamberi bir atmosfer meydana gelebilir. Anlıyorlardı. Anlıyorlardı ve peygamberimiz de o yüzden bunun üzerinde duruyordu. Kendisini başka istikametlere sevk etmek istediler. Gelip amcası Ebu Talib'e dediler ki, Ya Ebu Talip, senin bu yeğeninle aramız bozulacak. Savaş çıkacak aramızda. Gel ölmeden evvel aramızı bul. Ebu Talip yeğenini çağırdı. Dedi ki ey yeğenim, bak böyle söylüyorlar. Efendimiz dedi ki ey amcam, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söyledikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek, dünya devleti olacaklar. Bir atmosfer meydana gelecek. O kelimeyi söyledikleri zaman bir atmosfer meydana gelecek ve o atmosferde toplum güçlenecek. Yeni bir nesil meydana gelecek, güçlü bir toplum meydana gelecek ve bütün dünyaya hakim olacak. Dediler ki söyle, nedir o kelime? Bir kelime ise mesele, söyleyelim. Efendimiz dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Neden olmaz dediler? Anlıyorlardı bu bir kelime değil. La ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret değil. Anlıyorlardı bu bir hayat tarzıdır. Bu bir hayat nizamıdır. Doğumundan ölümüne kadar Allah'ın dediği gibi yaşamaya söz veriyorsun demektir. Ondan başka ilah kabul etmeyeceksin. Ondan başkasının dediği gibi yaşamayacaksın. Bunun sözünü veriyorsun. Anladılar ve kabul etmediler. Kabul etmeyince Ebu Talip dedi ki ey yeğenim, bak bunu kabul etmiyorlar. Bunlar hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyorlar. Allah'ın dediği gibi yaşamayı göze alamıyorlar. Sen bunlara başka bir kelime söylesene. Başka şeyler söyle. Tek bildiğin bu mudur senin? Başka şeyler söyle. Namazdan bahset, oruçtan bahset mesela, ibadetten ve ahlaktan bahset mesela, toplumun kalkınmasından bahset mesela, Büyük Arabistan devleti kurmaktan bahset mesela, kızların diri diri toprağa gömülmesinden bahset mesela, kan davalarının yanlışlığından bahset mesela, bunun gibi şeylerden bahsetsen. Efendimiz dedi ki vallahi la ilahe illallah derim, başka da bir şey demem. Başka bir şey demem. Çünkü bu dinin temeli budur. Bu ağacın kökü budur. Herkes la ilahe illallah diyecek. Allah'tan başkalarına artık itaat etmeyecek. Onların koyduğu kanunlara itaat etmeyecek. Sadece Allah'a itaat edecek. O zaman toplum güçlenecek. Çünkü Allah toplum idaresini en iyi bilendir. Bakın kainata ne güzel idare ediyor. Bakın yüzlerce milyar kere yüzlerce milyar yıldızları ve galaksileri ne güzel idare ediyor. Bakın bu kadar varlıkları yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor. Bakın ne güzel idare ediyor. Bütün kainatı idare edebilen Allah insanı mı idare edemeyecek? Hiçbir varlığı başıboş bırakmayan, onları idare eden, onlara bir hayat tarzı gösteren, hayvana da, bitkilere de, cansızlara da, meleklere de, cinlere de bir hayat tarzı gösteren Allah, insana mı bir hayat tarzı göstermeyecek? Hiçbir şeyi başıboş bırakmayan Allah insanı mı başıboş bırakacak? Eğer kainatı idare eden Allah'a bıraksaydılar, toplumun idaresini, kainatı güzel idare eden Allah toplumu da güzel idare ederdi.
Tekbir!
Tarihimiz de buna şahittir. Peygamberi atmosfer meydana geldi, tek başına yola çıktı, bir cemaat meydana geldi, sonra bir devlet ve bir ümmet meydana geldi ve yayıldı, yayıldı, dünyanın yarısına yayıldı. Hakikaten de bütün milletler boyun eğdiler. Efendimizin dediği gibi olmadı mı, gerçekleşmedi mi, bütün Araplar size boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecek. Gerçekleşmedi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir atmosfer meydana getirmişti ki, bu atmosferde herkes adaleti öğreniyordu. Adaletin ağasını bile bilmeyen bir toplum, kızlarını diri diri toprağa gömen bir toplum, kan davalarıyla asırlarca birbiriyle savaşan bir toplum, adaletin ağasını bilmeyen, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum, böyle bir toplumda Hazreti Peygamber öyle bir atmosfer meydana getirdi ki artık adalet hakim oldu. Hazreti Ömer'in zamanında Mısır valisi Amr bin As, onun oğlu birisiyle yarış yapmış, halktan birisiyle, belki de bir köle, onunla yarış yapmış ve o kimse valinin oğlunu, Mısır valisinin oğlunu yarışta geçince, bu sefer ben valinin oğluyum demiş ve adamı, kendisini yarışta geçeni dövmüş. Sen nasıl beni geçersin demiş. O kişi de gelip bu olayı Hazreti Ömer'e anlatmıştı. Adalet istemişti. Ey Ömer dedi, ey Emir el Müminin, böyle böyle oldu. Senin valin, senin tayin ettiğin valinin çocuğu bana böyle yaptı. Hazreti Ömer katibe emretti, yaz dedi. Mısır valisine mektup. Derhal çocuğunu da al ve merkeze, başkente, Medine'ye gel. Ta Mısır'dan Medine'ye. O kadar, o zamanın şartlarında o kadar uzak mesafe. Ve vali kalktı geldi, o kadar çölleri aştı, zahmetle atın devenin sırtında Hazreti Ömer'in talimatına göre kalktı ve geldi. Çocuğu da yanında, olayın gerçek olduğu ortaya çıktı ve Hazreti Ömer dedi ki o adama, kalk sen de bu valinin oğluna vur. Sana nasıl vurduysa sen de ona vur. Kısas yap. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katle. Ey müminler, size kısas yazıldı. Yani kısas size farz kılındı. Öldürme olaylarında da, vurma olaylarında da, benzeri durumlarda kısas size emredildi. Hazreti Ömer dedi ki, kalk kısas yap. Çocuk kalktı ve ona kısas yaptı. Hazreti Ömer hala içi dolmuş, hala rahat edemiyor. Benim tayin ettiğim vali nasıl böyle bir şeye müsaade eder? Oğlunun böyle zulmetmesine nasıl müsaade eder deyip yerinde duramıyordu ve adama dedi ki, kalk onun babasına da vur. Mısır'ın valisi. Mısır bugün koca bir devlet. O zaman için bir eyalet. İslam ümmeti öyle büyümüş, öyle büyümüş ki koskoca Mısır bir eyalete dönüşmüş ve o koskoca Mısır'ın valisine kalk vur diyor Hazreti Ömer. O genç dedi ki, ya Emir el Müminin, o bana vurmadı ki, onun çocuğu bana vurdu, ben de ondan intikamımı aldım, babasının bir kabahati yok. O zaman vali dedi ki, ya Emir el Müminin, vallahi benim haberim yok böyle bir olaydan. Bana gelip söylemeden sana gelmiş, söylemiş. Benim böyle bir olaydan haberim yok. Bilseydim müsaade etmezdim. Hazreti Ömer o zaman sakinleşti. Çünkü validen yüz alarak, babasından yüz alarak böyle bir şey yaptığını düşünmüştü. O yüzden ona da kısas uygulanmasını istemişti. Yani senden bu yüzü almasaydı böyle bir şey yapmaya kalkışamazdı diye düşünüyordu Hazreti Ömer. Allah Resulü'nün meydana getirdiği atmosferde haksızlık olmuyordu. Hazreti Ali halifeliği sırasında bir gün bir zırh satın almış, savaşta giymek üzere bir zırh satın almıştı, devesine koymuştu, giderken de düşürmüş deveden. Sonra onu bir gün bir Hristiyan'ın elinde gördü, tanıdı. Bir rivayete göre bir Yahudiydi bu adam. Onun elinde gördü ve dedi ki, bu zırh benimdir. O gayrimüslim dedi ki, ben senin değildir demiyorum ama bu zırh benimdir dedi. Hazreti Ali dedi ki, seni mahkemeye davet ediyorum. Koskoca devlet başkanı, Hazreti Peygamber'den bunu öğrenmişler. Koskoca devlet başkanı mahkemenin önünde eşit. Seni mahkemeye davet ediyorum dedi. Adam da olur dedi. Gittiler mahkemeye. Mahkemedeki hakim Hazreti Ali'nin tayin etmiş olduğu bir kadı Şüreyh. Kadı Şüreyh Hazreti Ali'nin, devlet başkanının, halifenin geldiğini görünce ayağa kalktı. Kendi yerini halifeye teklif etti. Hazreti Ali dedi ki, böyle böyle bir meselemiz var. Benle bu adam davacıyız. Bu zırh benim zırhımdır ama adam kabul etmiyor. Hazreti Ali'nin talebesi olan Kadi Şüreyh, hakim, dedi ki, ya emirel müminin, şahidin var mıdır? Hazreti Ali bir rivayete göre yok demiş. Bir başka rivayete göre Hazreti Hasan'ı, kendi oğlu Hasan'ı şahit gösteriyor. Bir de kölesini şahit gösteriyor, azatlısını. Hakim dedi ki, ey emirel müminin, oğlun şahit olmaz, sen de biliyorsun, sen bana bunu öğrettin. Sen ilmin kapısısın. Hazreti Ali Ehl-i Beyt'in babası ve ilmin de kapısı. Hakimin hocası aynı zamanda. Hakim dedi ki, sen bana öğrettin. Kişinin çocuğu kendi lehinde şahit olamaz. Başka bir şahit var mı? Hazreti Ali yok dedi. Hazreti Hasan'ın şahitliğini kabul etmiyor musun dedi. Peygamberimiz Hazreti Hasan hakkında, benim bu torunum cennetin efendilerindendir buyuruyor. Cennet gençlerinin efendisi olacak benim torunum. Ey emirel müminin, sen biliyorsun ki çocuklar babaları için şahit olmazlar. Hazreti Ali güldü, hoşuna gitti. Kendisinin tayin etmiş olduğu hakim kendisine itiraz ediyordu. Hazreti Ali'nin hoşuna gitti ve dedi ki, tamam, benim başka şahidim yok. O halde dedi, bu zırh bu adamın olsun. Olayı dinleyen, bu olayı seyreden o gayrimüslim, Subhanallah dedi. Bu nasıl bir adalettir? Bunlar kimin talebeleridirler? Bu nasıl bir din? Bu nasıl bir peygamber? Bu nasıl bir atmosfer? Bunlar ne hale gelmişler? Öyle bir hale gelmişler ki, devlet başkanıyla benim gibi bir gayrimüslim mahkemelik oluyor ve ben kazanıyorum. Subhanallah dedi. Ve bu durumu görünce, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek zorunda kaldı. İman etti, Müslüman oldu. Ve sonra gerçeği söyledi. Dedi ki, ey emirel müminin, vallahi senin dediğin doğru. Bu zırh senindir. Ancak ben de senden çalmış değilim. Sen giderken bunu düşürmüştün, ben de aldım. Ben sana zaten yalan söylüyor dememiştim, dikkat edersen. Bu zırh benimdir dedim, ben buldum, benim oldu diye düşündüm. Ama senin dediğin doğruydu ey emirel müminin. Bu zırh senindir, buyur dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, madem ki Müslüman oldun, zırh benden sana hediye olsun dedi. Bir de at hediye etti kendisine. Peygamberin atmosferinde yetişenler, onun manevi ikliminden etkilenenler, onun alanına girenler, o manyetik alandan etkileniyorlar ve hızlı bir şekilde mesafe alıyorlardı. Irkçıydılar mesela, ırkçılığı bırakıyorlardı. Allah Resulü onlara ırkçılığa çağıran bizden değil diyordu. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değil. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Hiçbir ırkın diğer bir ırk üzerinde üstünlüğü yoktur buyuruyordu. Arap olmayanın Araba, Arap'ın da Arap olmayana üstünlüğü yoktur diyordu. Halbuki o zamana kadar Araplar ırkçıydılar. Kendilerini üstün görüyorlardı. Hatta o kadar üstün görüyorlardı ki yalnızca Arap ırkını değil, kendilerini aşiret olarak da üstün görüyorlardı. Kabe'nin sahibiyiz diyorlardı. Kabe'nin sahibi olarak biz diğerlerinden üstünüz diyorlar. Hac mevsiminde, İslam'dan evvel de hac yapılıyordu. Hazreti İbrahim'den beri devam ediyordu. Hac mevsiminde başka insanlarla aynı yerde oturmuyorlardı. Biz üstünüz diyorlardı. Biz sizinle aynı yerde oturamayız diyorlardı. Kendi aşiretlerini, Kureyş'i böyle üstün görüyorlardı. Bütün hacca gelenlerin Kabe'yi tavaf ederken çıplak olarak tavaf etmelerini şart koşuyorlardı. Siz pissiniz diyorlardı. Bu günahkar elbiselerinizle Kabe'yi tavaf edemezsiniz diyorlardı. Elbiseleri çıkaracaksınız, çırılçıplak olarak Kabe'yi tavaf edeceksiniz diyorlardı. Kendileri yalnız elbise giyiyorlardı. Kendilerini farklı görüyorlardı. Böyle bir toplumda Allah Resulü geliyor ve ırkçılığın olmadığını söylüyor. Ve ırkçılık için çalışanlar benden değildir buyuruyor. Ya Yuhannes, inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuben ve kabaila litaarafu. Kur'an Hucurat suresinde buyurur. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra sizi kabile kabile, millet millet, aşiret aşiret yaptık. Tanışmanız için isminiz olsun. Birine Türk desinler, birine Arap desinler, birine İngiliz desinler. Başka bir özelliği yok. İsim olsun. Tanışsınlar. Tanışma esnasında insan birbirine ismini söyler ya hani, ben Ahmet, siz kimsiniz der ya hani, aynen öyle. Ben Türk'üm, sen hangi millettensin? Aynen bu şekilde. Sadece bu kadar değeri var. İnsanın ırkına bu kadar değer veriyor İslam. İslam hiçbir zaman ırka değer vermemiştir. Kur'an her zaman ya yuhannes der. Ey insanlar, ya yuhallezine amenu, ey müminler, ey kafirler, ey münafıklar. Kur'an ey Araplar demez, ey Türkler, ey Kürtler demez. Kur'an'ın hitap ettiği toplum hep manevi toplumlardır. Soy toplumları değildir. Irk Kur'an'da değer verilmeyen bir mevzudur. Hazreti Peygamber geliyor ve böyle bir atmosfer meydana getiriyor. Artık insanlar ırkçılığı bırakıyor. Ama bazıları tabii ki bu durumdan rahatsız oluyorlar ve değiştirmek istiyorlar bu atmosferi. Medine'de bir olay oldu bununla ilgili. Peygamberimiz Medine'ye gelmeden önce Oradakiler, yani ensar dediklerimiz, bunlar iki kabileydiler. Evs ve Hazreç kabileleri, bunlar 120 sene birbirleriyle savaşmışlardı. Bu iki aşiret arasında 120 yıl savaş olmuş, birçok insan ölmüştü. Allah Resulü geldiği zaman onları kardeş yaptı. Kardeşlik atmosferini gerçekleştirdi aralarında. Artık birbirlerini seviyorlar ve kucaklıyorlardı. Bu ortamı görünce Yahudilerden birisi kıskandı. Nasıl ki bizim kardeşliğimizi kıskanıyorlar, aynı şekilde Evs ve Hazrec'in de kardeşliğini kıskandılar. Ve Yahudilerden bir ihtiyar adam, Şemmas adında bir Yahudi, bunu kıskandı ve bir Yahudi gencine tembihledi. Dedi ki, git bunların olduğu yerde eski yılları hatırlat. 120 sene savaşmışlardı birbirleriyle, o yılları hatırlat bunlara. Ve o yıllarda okudukları şiirleri oku, bunlar yeniden galeyana gelsinler ve birbirleriyle savaşsınlar, bu kardeşliklerini boz. O Yahudi genci onun dediğini yaptı. Eski yıllarda okunan şiirleri okumaya başladı. Her iki taraf da yeniden galeyana gelmeye başladılar. Eski günleri hatırladılar. Müslümanların en hayırlıları ensar, muhacirlerden sonra bu ümmetin en hayırlıları onlar. İlk nesiller bunlar. Demek ki ırkçılık damarı tahrik edilmeye gelmez. Kimsenin damarına dokunmayın. Irkçılık damarı tahrik edildiği zaman, bakın peygamberimizin talebelerinde bile bazen kardeşlik anlayışı bozulabiliyor. Evs ve Hazreç iki tarafta ayağa kalkmaya başladılar. Birbirlerine karşı şiirler söylemeye başladılar. Ve az kalsın savaş yapacaklardı. Peygamberimize haber gitti. Allah Resulü hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Camiye giderken bile hızlı gitmeyen peygamber, bu fitne ateşini söndürebilmek için acele ediyordu. Adeta koşarcasına. Çünkü ümmetinin arasına fitne sokanlar vardı. Birileri tahrik ediyordu. Kardeşliği bozmak isteyenler her zaman her yerde olacaktır. Bir yerde bir şeyler olmaya başladığı zaman oraya mutlaka bir takım İslam düşmanları müdahale edecek. Onların arasını bozmaya çalışacak. Onların arasında fitneler çıkartacak. Şeytan da yardım edecek. Nefis de yardım edecek. Ve bu şekilde araları bozulacak. Efendimiz koştura koştura geldi. Dedi ki, Allah Allah, ne yapıyorsunuz? Ben sizin aranızda hala hayatta olduğum halde mi yeniden mi ırkçılık damarınız hortladı? Ben aranızdayken mi, ben varken nasıl bunu yaparsınız? Akılları başlarına geldi. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Kan davaları kaldırıldı. Aşiretçilik yok, ırkçılık yok. Hepiniz Adem'den ve Havva'dansınız. Akılları başlarına geldi. Sarhoş gibi olmuşlardı. Yahudinin tahrikiyle İslam düşmanlarının, ajanların tahrikiyle sarhoş gibi oldular. Farkına varmadılar. Bu bir oyundu. Oyunun oyun olduğunu anlayamadılar. Sarhoş gibi oldular. Birbirlerine düşeceklerdi. Efendimizin bu konuşmasıyla akılları başlarına geldi. Biz ne yapıyoruz dediler. Ağlamaya başladılar. Birbirlerine sarıldılar. Birbirlerinden af dilediler. Ve bu şekilde o fitne son bulmuş oldu. El fitnetu eşeddu minel katil. Kur'an buyuruyor, fitne çıkarmak adam öldürmekten beterdir. Bir adam öldürsen bir kişiyi öldürmüş olursun, ama fitne çıkarıldığı zaman belki 100 kişi de ölebilir. Bazen vücutlar ölür, bazen kalpler ölür, neticede ölür. Hazreti Peygamber baktı ki atmosferi bozmak isteyenler var, derhal müdahale etti. Onun müdahalesiyle atmosfer eski haline geldi ve hatalarını anlamaya başladılar. Efendimizin meydana getirdiği atmosferde fakirler korunuyordu. Zekat müessesesini yerleştirmişti. Bu zekat zenginlerin fakirlere bir lütfu ve yardımı değildir. Zekat Allah'ın emridir ve fakirin hakkıdır. Müslüman zekatını verirken fakire lütfetmiş olmaz. Allah'ın emrini yerine getirmiş olur sadece. Bu onun keyfine bırakılmış bir mesele değildir. İslam atmosferinde fakirlerin düşünülmesi, zayıfların elinden tutulması, ayağa kaldırılması Allah'ın emridir. Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde bazı kimseler zekat vermediler. Diyorlardı ki zekatı peygamber alır, peygamber de öldüğüne göre artık zekat vermemize gerek yok. Böyle düşünüyorlardı. Kur'an-ı Kerim peygamberimize hitaben buyuruyor ki onların mallarından zekat al. Dediler ki Allah böyle buyuruyor, demek ki bu emir peygamberin döneminde geçerlidir, peygamberden sonra zekat yoktur dediler. Hazreti Ebubekir onlara savaş ilan etti. Hazreti Ömer gibi sertlik taraftarı, savaş taraftarı birisi bile buna itiraz etti ve dedi ki ya emirel müminin, ya Ebubekir, ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, bunlar namaz kılıyorlar, zekat vermiyorlar ama namaz kılıyorlar, bunlar oruç tutuyorlar, hac yapıyorlar. Hazreti Ebubekir dedi ki vallahi Resulullah'a verdikleri bir devenin yularını bile bana vermezlerse, bu zamanda devlete teslim etmezlerse, yani zekatlarını vermeyecek olurlarsa vallahi onlara savaş açarım. Çünkü bu Allah'ın hakkıdır, fakirin hakkıdır, zenginin isteğine kalmamıştır. İslam devletinde zekat devlet tarafından toplanır ve fakirlere dağıtılır. Vermek istemeyenden de zorla alınır. Peygamberi atmosfer budur ve o atmosferde fakirin aç kalmasına müsaade edilmez. Allah herkesi aynı kabiliyette yaratmamıştır. Nasıl ki kimi kör, kimi topal yaratılıyor, kimi akıllı, zeki, kimi değil, kimi kabiliyetli, kimi değil, kimi başarılı, kimi değil. Allah neden böyle yaratıyor? Başarılı olanlar başarısızların elinden tutsun, zenginler fakirlerin elinden tutsun, güçlüler zayıflara yardım etsin, gözü görenler gözü görmeyenlerin elinden tutsun. Böylece Allah'ın sıfatı olan yardım etme sıfatı onunla ahlaklanmış olsunlar. Nasıl ki Allah kullarına yardım ediyor, insanlar da kendilerinden zayıf olanlara yardım etsinler, Allah'ın ahlakıyla ahlaklansınlar, böylece yükselsinler. Yükselmeleri için herkesin durumu iyi olursa, herkesin zekası iyi olursa, herkesin kabiliyeti iyi olursa, o zaman insan kime yardım edecek ve o zaman kimler çalışacak? Herkes zengin olursa kim çalışacak? Allah Azze ve Celle böyle bir nizam meydana getirmiş, bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Onlar bunlara vermeyi öğrensinler diye. Böylece terbiye olsunlar, nefislerini terbiye etsinler, Allah'ın ahlakıyla ahlaklansınlar, merhamet duyguları gelişsin, acımayı öğrensinler, insan olmayı öğrensinler. Onların isteğine bırakılmıyor yani. İslam onların arasında eşitliği meydana getiriyor. Peygamberi atmosferde eşitliği görüyoruz. İnsanlar arasında eşitlik var. Bu eşitlik mal mülk eşitliği değil. Fakir de olur, zengin de olur. Sosyalizmin dediği gibi herkesin eşit olması değil. Elbette bir kısmı çalışmıştır, bir kısmı tembellik yapmıştır. Herkese aynı mal mülk, adalet olmaz. Eşitlik ne zaman doğrudur? Adalete aykırı olmadığı zaman doğrudur. İmkanlarda eşitlik, haklarda eşitlik olması gereken budur. İnsanlar arasında eşitlik. Peygamberimiz öyle bir atmosfer meydana getiriyordu ki insanlar buyuruyor, insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Hak sahibi olma konusunda imtiyazlı kimse yok. Herkes aynı haklara sahip. Hangi ırktan olursa olsun, babası kim olursa olsun, peygamberin çocuğu da olsa, babası zengin de olsa, devlet başkanı da olsa, özel bir imtiyazı olmayacak. Böyle bir atmosfer, bu atmosferi Allah Resulü meydana getirdiği zaman dünya nasıldı? Dünyada böyle bir şey var mıydı? Kızlar diri diri toprağa gömülüyor. Kadınlara ve çocuklara miras verilmiyor. Böyle bir atmosfer ve zenginler fakirlerle konuşmuyor. Onların yüzüne bakmıyor. Hem ırkçılık, hem fakir zengin ayrımı, sınıf ayrımı, her türlü ayrım böyle bir toplumda. Hazreti Peygamber diyor ki insanlar bir tarağın dişleri gibidir. Bu ne büyük bir devrimdir. Böyle bir atmosfer meydana getirebilmek ne kadar zordur. Ve bunu başarıyordu. Ebu Leheb geliyor, amcası Ebu Leheb, Tebbet suresinde anlatılan Tebbet yede Ebi Leheb ve Teb. O Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu. Kendisi de kurudu, elleri de kurudu. Ebu Leheb geldi, dedi ki ey yeğenim, ben senin amcanım. Ben senin dediğin bu dine iman edersem bana ne var? Efendimiz dedi ki başkalarına ne varsa sana da o var. Ebu Leheb dedi ki bana fazladan bir şey yok mu? Ben senin amcanım, bana fazladan bir şey yok mu? Hayır dedi Peygamberimiz. Böyle bir atmosfer meydana getiriyordu. Torpil yoktu. Bugün niceleri şeyhin oğlu olmakla, torunu olmakla övünüyorlar ve onunla cennete gireceğini zannediyorlar. Efendimiz amcasına böyle söylüyor. Bir gün toplamıştı insanları, akrabalarını. Dedi ki ey filan oğulları, ey falan oğulları, ey akrabalarım, nefsinizi Allah'a satın, ben sizi kıyamet günü kurtaramam. İman edin, nefsinizi Allah'a satın, ben sizi kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat, Allah'a kendini sat, yani kendin için yaşama, Allah için yaşa, zamanını da gücünü de her şeyini de Allah'a sat, malını da mülkünü de Allah'a sat. ben seni kıyamet günü kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat, ben seni kıyamet günü kurtaramam. Hazreti Peygamber akrabalarına bunu söylerken eşitsiniz diyordu. Benim sizin akrabanız olmam sizi kurtarmaz. Böyle bir atmosfer meydana getiriyordu. Ebu Leheb buna rağmen gelip böyle teklifte bulunuyordu. Bana fazladan bir şey yok mu diyordu. Hayır dedi Peygamberimiz. O zaman Ebu Leheb iman etmedi ve döndü gitti. Başkalarıyla beni aynı kefeye koyan bu dini kabul etmiyorum dedi. Benle kadınlar bir mi olacak dedi. Benle çocuklar bir mi olacak? Benle köleler bir mi olacak? Benle fakirler bir mi olacak? Evet dedi, senle onlar birsiniz. Ben de bu dini kabul etmiyorum dedi. Sen bilirsin dedi Peygamberimiz. Senin hatırın için ben dini değiştirecek değilim. Onlara öyle bir atmosfer meydana getirdi ki herkes hakkını alıyordu. İnsanlar Allah Resulü için böyle bir atmosferi meydana getirebilmek için mücadele ediyorlardı. Bu atmosferi meydana getirmek kolay mı oldu? Ukbe bin Ebi Muaytlar neler yaptılar neler? Peygamberimiz namaz kılarken Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ukbe bin Muayt, Ebi Muayt, onlar da Mekke'de Kabe'deydiler. Ebu Cehil dedi ki, kim gidecek filan yerden bir pislik getirecek devenin işkembesini, leş bir leş ya da bir işkembe, bir pislik bulacak, getirecek ve Muhammed'in başından aşağıya dökecek. En lanetlileri olan Ukbe bin Ebi Muayt ben yaparım dedi. Gitti bir deve pisliği işkembesi buldu bir çöplükten ve getirdi Efendimiz secdedeyken başından aşağıya boşalttı. Allah Resulü namazını bozmadı. Secde etmeye devam etti ve kızı Fatıma koşarak geldi. Babasının üstünü başını temizledi, ağlamaya başladı, onlara da beddua etti. Allah Resulü bir atmosfer meydana getirecek ama engellemek isteyenler var. Namaz kılmasına bile engel olanlar var. Eraytellezi yenhe abden izâ salle. Gördün mü okula engel olanı, namaz kılan okulun namazına engel olanı? Namaz kılana engel olan Ebu Cehilleri gördün mü ey Resulüm? Sana engel olanları hatırla ey Resulüm. Allah Resulü o atmosferi meydana getirirken çok mücadeleler ediyordu. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık Mekke'de bir gün dedi ki ya Resulallah, sayıları daha 38 kişiydi. Gidelim dedi Kabe'de konuşma yapalım, herkesi alenen İslam'a davet edelim. O zamana kadar Peygamberimiz gizli davet yapıyordu. Sadece güvendiği insanlara konuşuyordu. Ama Ebu Bekir gibi birisi bunu Hazreti Ömer dese, o zaman daha Ömer Müslüman olmamış, bunu Ömer söylemiş olsa anlarız da Hazreti Ebu Bekir'den böyle bir şey beklenilmez. O yumuşak bir yapıya sahiptir. Fakat davanın yayılması konusunda gayet serttir ve kesinlikle geri adım atmayan bir insandır. Başka meselelerde yumuşak olunabilir ama dava mevzuunda insan dimdik durmayı bilmeli. Efendimiz dedi ki ya Ebu Bekir, daha vakti gelmedi, sayımız azdır. Bir şey yapacak olsalar onlara karşı koyamayız. Ebu Bekir Sıddık bir şey olmaz ya Resulallah dedi. Gidelim dedi, her tarafta haykıralım. Gittiler 38 Müslüman, herkes kendi aşiretinin içine gitti oturdu. Kendilerine bir şey yapılmasın diye kendi aşiretlerinin içine gittiler. Ebu Bekir Sıddık kalktı, bir konuşma yaptı ve üzerine çullandılar. Müslümanların onu kurtarmaya gücü yetmedi. Öbürleri çok fazlaydılar. O kadar dövdüler ki Ebu Bekir'in, üzerine çıkıp üzerinde hopluyorlardı. Kandan bir heykele dönüşmüştü. Öldü zannettiler, bıraktılar. Ebu Bekir Sıddık'ın aşireti koştu geldi ve onu onların ellerinden aldılar. Anasının yanına götürdüler ve anasına teslim ettiler. Gözünü ilk açtığı zaman Ebu Bekir Sıddık ilk sorduğu şey bana ne oldu değil de Resulullah'a ne oldu? Resulullah'ın durumu nasıldır? Dediler ki senin başına bu gelen onun yüzünden geldiği halde hala onu mu soruyorsun? Halbuki Resulullah'ın yüzünden gelmemişti. Resulullah'ın düşmanları yüzünden olmuştu. Ve annesine sorular soruyordu peygamberimizle ilgili. O dedi ki ben bilmem. Git dedi Ömer'in kardeşi, kız kardeşi Ümmü Cemile, git onun yanına, ona sor, o bilir. Kadıncağız kalktı gitti, dedi kızım benim oğlum böyle diyor, sen bilir misin, böyle diyor, Hazreti Muhammed'e ne oldu? O dedi ki tedbir yapıyordu kadın. Hazreti Ömer iman etmemiş ama kız kardeşi iman etmiş. Kadın tedbirli davranıyordu ve dedi ki bilmiyorum, ben Muhammed kimdir bilmiyorum. Halbuki o da iman etmişti. Ve ama dedi ben seninle beraber geleyim, oğluna bir bakayım. Onun durumunu merak ediyordu, ona yardım etmek istiyordu. Müslüman kardeşiydi, ona yardımcı olmak istiyordu. Gitti ve Ebu Bekir Sıddık ona sordu. O dedi ki yanımızda annen var, duyar. Benim annemden zarar gelmez dedi Ebu Bekir. Söyleyebilirsin dedi. Bunun üzerine söyledi. Resulullah'a bir şey olmuş değil, merak etme. Bir şeyler ye dediler. Ebu Bekir Sıddık yemem dedi. Vallahi Resulullah'ı görmeden hiçbir şey yemem. Allah Resulü nasıl bir atmosfer meydana getirmiş? Bu nasıl bir muhabbet? Bu nasıl bir sevgidir? Urve bin Mes'ud diyor ki ben Bizans kralı gördüm, İran kralı gördüm, Yemen kralı gördüm, onlara çok saygı gösterildiğini gördüm ama ben bu Muhammed'e gösterilen sevgi ve saygı gibisini görmedim. Ashabı ona ne kadar bağlı, içlerinden gelerek yapıyorlar. Kralların, krallara gösterilen sevgi ve saygı zorlamayla, ama bunlarınki içlerinden gelerek. Götürdüler Ebu Bekir Sıddık'ı Efendimizin yanına. Onu görünce onun elini ayağına kapandı, dedi ya Resulallah sana bir şey olmadıktan sonra bana ne olduğu önemli değil, sen sağlıklısın ya, gerisinin önemi yok. Bu nasıl bir atmosfer, insan anlayamıyor. Bunlar nasıl insanlar? Efendimiz bir rivayette buyurmuş ki bir zaman gelecek, öyle bir zaman gelecek ki öyle insanlar olacak ki, öyle Müslümanlar olacak ki onlar sizin hayatınızı öğrendikleri zaman bunlar insan mı melek mi diyecekler. Bunlar insan mı? Bu nasıl bir insan? Siz onları görseydiniz bunlar Müslüman mı derdiniz? Onlar sizi görselerdi, bunlar insan mı derlerdi, yoksa melek midirler? Siz onları görseydiniz, bunlar Müslüman mıdır derdiniz? O kadar farklı bir atmosfer meydana gelecek. Bir kadın Uhud Savaşı'nda, Müslümanlar önce savaşı kazandılar, sonra bazılarının yaptığı yanlış yüzünden savaşı kaybettiler. 70 tane şehit verdiler. Bir kadın cepheye doğru koşuyor. Rivayetlerde ekseri ismi geçmiyor. Ensardan bir kadın koştu, koştu. Bir atın üzerinde bir şehit, bir cenaze. Bu kim dedi? Kocandır dediler. Resulullah'a ne oldu diyordu kadın. Bir şehit daha getirdiler. Bu kim dedi? Babandır dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Bir şehit daha getirdiler. Bu kim dedi? Kardeşindir dediler. Resulullah'a ne oldu diyordu. Bir rivayette bir şehit daha getirdiler. Bu kim dedi? Oğlundur dediler. Kadın hala Resulullah'a ne oldu diyordu. Ondan sonra Resulullah'ı kendisine gösterdiler. Allah Resulü'nün dişi kırılmış, eli yüzü kan içerisinde ve Allah Resulü'nün eteğine sarıldı, elbisesine sarıldı ve dedi ki, ya Resulallah, sen hayatta olduktan sonra gerisi önemli değil, sana bir şey olmasın yeter. Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir nesil? Bunu anlamak mümkün değil. O yüzden Peygamberimiz buyurmuş ki, en hayırlı nesil benim zamanımdakiler, sahabe nesli, sonra onları izleyenler, tabi'in, sonra da onları izleyenler, tebe'u tabi'in, en hayırlılar bunlardır buyuruyor. Bunların arasında öyle olaylar gerçekleşiyor ki, her bir olay bir destan. Her gün harika olaylar gerçekleşiyor bunların aralarında. Her gün yeni olaylar. Her bir olay anlatılmaya değer. 1400 yıldır Müslümanlar bu olayları konuşuyorlar. Birbirlerini anlatıyorlar ve onları övüyorlar. Buna benzer nice hadiseler gerçekleşti. Kardeş oldular. Kardeşlikleri o kadar ileriye gitti ki savaşta vurulmuş yere düşmüşler. 3 kişi. Şu meşhur Ebu Cehil var ya, Ebu Cehil, cehaletin babası olan Ebu Cehil. O iman etmedi ama daha sonra oğlu İkrim'e iman etti. Ve savaşta vuruldu, şehit olmak üzere iken kendiyle birlikte Haris bin Hişam, 3 kişi vurulmuşlar, yere düşmüşler, ölmek üzeredirler ve bir sucu su dağıtıyor. Birisi su dedi, sucu onun yanına gitti. Tam su içecekken öbürü oradan su dedi. Kardeşime götür dedi. Ölmek üzere olan bir insan nasıl o anda kardeşini düşünebilir? Bu nasıl bir şey? İnsan nasıl bu hale gelebilir? Vurulmuş, vücudundan oluk gibi kan boşalıyor. Her tarafı yara bere içinde. Kılıç yemiş, mızrak yemiş, ok yemiş, kan boşalıyor, tansiyon düşüyor, gözü kararıyor. Ama o anda kardeşini düşünüyor. Dedi ki kardeşime götür. Ona götürdüler. Tam o içecekken oradan bir başkası su dedi. Vurulanların içi yanıyor. O da kardeşime götür dedi. Ona götürdü. Tam içecekken içemedi, şehit oldu. Bari diğerine kavuşturayım dedi, döndü geldi ikincisine, o da şehit oldu, içemedi. Sonra birinciye götürdü, o da içemeden şehit oldu. Böyle bir atmosfer düşünebiliyor musunuz? Böyle bir kardeşlik dünya bunun benzerini görmüş müdür? Böyle bir şeyi hiçbir kanun başaramaz, hiçbir ideoloji başaramaz. Kardeşliği kanunla tesis edemezsiniz. İdeolojilerle kardeşliği tesis edemezsiniz. Bunu ancak din başarabilir, vahiy başarabilir, peygamber başarabilir. Bunu kimse başaramaz. Kutsal bir mesaj ile insanlar bu noktaya gelebilirler. Kutsal bir mesaj olmadan insan mahsulü fikirlerle, kanunlarla insanlar hiçbir zaman bu kadar yükselemez. Hendek Savaşı sırasında Beni Kureyza kabilesi, Yahudi kabilesi Müslümanlara hainlik yapmıştı. Normalde Peygamberimiz onlarla anlaşma yapmıştı daha önce. Bu anlaşmaya göre bunlar Medine'ye bir saldırı olduğu zaman hep birlikte Medine'yi koruyacaklar. Anlaşma böyle. Ama Medine'ye saldırı olduğu zaman Mekkeliler, müşrikler Medine'ye saldırdıklarında Hazreti Peygamber'in meydana getirdiği o medeniyeti yok etmek için saldırıya geçtikleri zaman bu Beni Kureyza Yahudileri Peygamberimize yardım etmeleri gerekirken hainlik ettiler, onlarla birlikte oldular. Allah onları rezil etti. Kuvvetli bir fırtına çıkardı, kasırga çıkardı, şiddetli bir soğuk ve geri gitmek zorunda kaldılar. Hendek'in karşı tarafına geçemediler. 10.000 kişiydiler. Bu tarafta Müslümanlar sadece birkaç yüz kişiden ibaret. Karşı tarafta 10.000 kişilik bir kuvvet. Aralarında sadece bir Hendek var. Hendek'i geçseler iş bitecek. Allah yardım etti. Şiddetli bir soğuk ve rüzgar tencerelerini darmadağın ediyordu. Çadırlarını söküp atıyordu. Bunun üzerine geri dönmek zorunda kaldılar. O zaman Peygamberimiz Yahudilerle karşı karşıya geldi. Allah'ın meleği Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz evine gittiği zaman savaş bitti diyerek evine gidip de zırhını çıkaracağı zaman Cebrail geldi, dedi ki ya Resulallah, zırhını mı çıkarıyorsun? Biz melekler daha zırhımızı çıkarmadık. Bir mesaj veriyordu yani. Savaş bitmedi ya Resulallah diyordu. Beni Kureyza'ya hücum edeceksin. Allah emrediyor, Beni Kureyza'ya hücum edeceksin. Çünkü onlar hainlik ettiler. Allah Resulü onların etrafını çevirdi. Ve onlara bir elçi gönderdi. Teslim olun dedi. Olmak istemediler. Daha evvel, İslam'dan evvel sevdikleri birisi vardı. Ebu Lübabe bin Abdülmünzir. Ebu Lübabe'yi Efendimiz onlarla konuşsun diye göndermişti. Onlar da Ebu Lübabe'ye sordular. Dediler ki teslim olursak senin bu peygamberin bize ne yapar? Ebu Lübabe şöyle yaptı. boğazını işaret etti. Yani hakkınız idamdır. Çünkü hıyanet ettiniz. Hainler idam edilirler. Efendimizin hükmü bu olur, başka bir hüküm vermez diye işaret edince onlar anladılar ki sonuç bu olacak. O zaman teslim olmaktan vazgeçtiler. Ebu Lübabe hatasını anladı. Evine döndü geldi. Düşünmeye başladı. Ben ne yaptım dedi. Ben ne yaptım? Peygamberimizin ne yapacağını onlara söyleyince onlar daha teslim olmazlar. Ben nasıl bir hata yaptım dedi. Bu bir hıyanettir dedi. Kendi kendini hain olarak gördü. Ve gitti camiye, mescide. Böyle bir direği vardı mescidin. Direğe kendisini bağladı. Vallahi dedi, Allah veya Resulü beni affetmedikçe ben bu direkten çözülmeyeceğim. Kimse bana karışmasın. Yemedi, içmedi. Sadece namaz vakti geldiği zaman çözüyorlardı. Namazını kılıyordu. Geri bağlıyorlardı. Tam 9 gün. Aç susuz, perişan, bayılıyordu artık. Gözü kararıyor, düşüyordu. Ve Allah Resulü, Allah Resulüne Allah Azze ve Celle bir ayet gönderdi Enfal suresinde. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve resul. Ey müminler, Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Ve tehunu emanetikum ve entum ta'lemun. Eğer böyle bir şey yaparsanız kendi emanetlerinize bile bile hainlik etmiş olursunuz. Ayet bunun hakkında geldi. Hıyanet etmeyin. Eğer yapacak olursanız kendi kendinize hıyanet etmiş olursunuz. Kendi emanetlerinizi çiğnemiş olursunuz. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Gidin dedi, söyleyin ona, Allah onu bağışladı, böyle bir ayet indirdi. Geldiler ipleri çözmek üzere. Ebu Lübabe razı olmadı. Bırakın beni dedi. Vallahi Resulullah beni çözmedikçe kimse beni çözmesin. Allah Resulü onun bu güzel duygularını anlıyordu. Bu peygambere bir emir vermek değil tabii ki. Bu bir duygusallıktır. Bunu anlıyordu. Benim bağışlanmamı, bağışlandığımın garantisi olsun diye, Allah'ın beni bağışladığının bir garantisi olsun. Resulullah gelsin, o beni çözsün. Efendimiz gitti, onu çözdü. Böyle olayların olduğu bir atmosfer. Her birisi bir destan. Her birisi bir kahramanlık öyküsü. Bir hata yapıyor ve hatasından böyle tövbe istiğfar ediyor. Böyle olayların çok miktarda olduğu bir atmosferdi Resulullah'ın atmosferi. Allah Resulü böyle bir toplum meydana getirmişti. Kan davalarını kaldırmış, faizi kaldırmış, haramlar teker teker kaldırılıyor. Her alanda inkılaplar gerçekleştiriliyor ve atmosfer tamamlanıyor. Her gün bir yer tamir ediliyor. Her gün bir mesele hallediliyor. Ve yavaş yavaş bir atmosfer meydana geliyor. Bir medeniyet meydana geliyor. Cömertlik olan bir medeniyet. Kan davalarının olmadığı bir medeniyet. Tövbe istiğfarın olduğu bir medeniyet. Allah yolunda malların infak edildiği bir medeniyet. Kardeşliğin yerleştirildiği bir medeniyet. Abdurrahman bin Avf 700 deve ile giriyor Medine'ye. Develerin üzeri yüklerle dolu, kıymetli yüklerle gelmiş. Medine sallanıyor. Develerin sesleriyle, yürümeleriyle adeta deprem oldu zannettik diyor Hazreti Ayşe. Deprem oluyor zannettik, sonra öğrendi ki Abdurrahman bin Avf'ın develeri, kervanı geliyor. Ve Efendimiz dedi ki Abdurrahman'ın emekleyerek cennete girdiğini gördüm. Emekleyerek cennete girdiğini gördüm. Efendimiz'e haber etmişler. Efendimiz'in bu sözünü Abdurrahman'a haber etmişler. Abdurrahman geldi. Dedi ki ya Resulallah, sen böyle mi söyledin? Evet. Ben dedi emekleyerek cennete girmek istemiyorum ya Resulallah. Ben dimdik cennete girmek istiyorum. Bütün kervanı Allah yolunda bağışlıyorum. 700 deve üzerinde yükleriyle birlikte bugün bir devenin 5000 lira civarında olduğunu hesap ederseniz 3,5 trilyon eski parayla 3,5 trilyon üzerlerindeki yüklerle beraber hesap ederseniz belki 5 trilyonluk bir servet. Ben cennete dimdik girmek istiyorum deyip hepsini bağışlayan insanların yetiştiği bir atmosfer. Hazreti Peygamber'in yanında yetişenler böyle oluyorlar. Efendimiz de öyle, bütün neyi varsa ortaya koyuyor. Hayatını ortaya koymuş. Onu görenler onun gibi olmaya çalışıyorlar. Ve böyle bir nesil meydana geliyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle bir nesli meydana getirince o memlekette mal emniyeti gerçekleşti. Kimsenin malına dokunulamaz oldu. Can emniyeti gerçekleşti. O atmosferde canlar emniyet altında, mallar emniyet altında. Mallarınız emniyet altında mı? Arabanızı veya evinizi kilitlemeden gidebilir misiniz? Kilitlediğiniz halde bile gözünüz arkada kalmıyor mu? İslam toplumunda böyle olmamalıydı. Peygamber atmosferinde mal emniyet altında, can emniyet altında, din emniyet altında, akıl emniyet altında, aklın dediği yapılıyor, akla aykırı şeylere müsaade edilmiyor. Akıl emniyet altında ve nesil emniyet altında yeni bir nesil meydana getiriliyor, nesil bozulmuyor. Bugün çocuklarınızın geleceğinden emin misiniz? Siz çocuklarınıza İslam'ı öğretiyor musunuz? Öğretseniz bile çocuklarınızın okuldan, televizyondan, çarşıdan kötü şekilde etkilenmediğini söyleyebiliyor musunuz? Eğer söyleyemiyorsanız, malınız emniyet altında değilse, canınız emniyet altında değilse, akıl emniyet altında değilse, din emniyet altında değilse, başörtüsü emniyet altında değilse, haramlar rahatlıkla işlenebiliyorsa, farzlar zorluklarla yapılabiliyorsa, sizin atmosferiniz peygamber atmosferi değil demektir. Peygamberi atmosferde farzlar kolaylaşır, haramlar zorlaşır. Eğer bir memlekette farzlar zor, haramlar kolaysa o atmosfer peygamber atmosferi değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Böyle bir atmosferi meydana getirince her şey emniyet altına alınmış oldu. Ve insanın insanlık duyguları gelişmeye başladı. İnsanlar kemale ulaşmaya başladılar. Ve yeryüzünde bir güç meydana geldi. Baş taraflarda söylemiş olduğum gibi ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi dediğiniz zaman bütün dünya size boyun eğecek. Dünya devleti olacaksınız, süper güç olacaksınız buyuruyordu. Hakikaten de peygamberi atmosfer öyle bir şeyi gerçekleştiriyordu. Ve peygamberi atmosfer, zannetmeyesiniz ki gece gündüz ibadet yapılan, gece gündüz namaz kılınan, dünyadan el etek çekilen bir atmosfer. O dediğiniz Hristiyanlıkta var. Hristiyanlık dünya ile dini ayırdı birbirinden. Din hayatı ve dünya hayatı diye iki tane hayat ortaya koydu. Din hayatına, dini bir hayatta başarılı olabilmek için dünya hayatından uzaklaşmak gerektiğini öğretti. Ruhbanlığı öğretti. Ruhban olmadan takva sahibi olamayacağımızı öğretti. Ruhban olacaksınız dedi. Evlenmeyeceksiniz. Yemeyeceksiniz doğru düzgün. Doğru düzgün giyinmeyeceksiniz. Çalışmayacaksınız. Yıkanmayacaksınız. Dağlarda, mağaralarda yaşayacaksınız. Şehirde yaşamayacaksınız. Başka türlü takva sahibi olamazsınız diyordu. Ruhbanlık ancak takva sahibi olmanın böyle olabileceğini söylüyordu. Ya din ya dünya diyordu. İkisi bir arada olmaz diyordu. İslam geldi. Normal hayatı devam ettirerek dinle dünyayı birleştirdi. Hayatın dışına çıkmadan, hayatın içinde kalarak takva sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretti. Peygamberi atmosfer demek, gece gündüz herkesin namaz kıldığı, oruç tuttuğu, çalışmadığı, devamlı zikirler yapılan atmosfer demek değil. Peygamberi atmosfer elbette namazların huşu ile kılındı. Elbette gecelerde, seher vakitlerinde istiğfar edildi. Evet, bunlar da var. Ama hayatın dışına çıkmak yok. Allah Resulü buyuruyor ki ruhbanlık kaldırılmıştır. İslam'da ruhbanlık kaldırılmıştır. Ruhbanlığın yerine cihat getirilmiştir. Bir kenara çekilerek, yemeyerek, içmeyerek, evlenmeyerek, uyumayarak, yıkanmayarak bu şekilde takva olmayacaksınız. Takva olmak istiyorsanız cihad edeceksiniz. Allah yolunda mücadele ederken aç susuz kalacaksınız. Allah yolunda mücadele ederken uykusuz kalacaksınız. Allah yolunda mücadeleye giderken Allah'ı zikrederek gideceksiniz. Gerçek bir ruhban olacaksınız. Gerçek ruhban hayatın içinde yaşayarak takva sahibi olmayı başarandır. Peygamberi atmosfer budur. Peygamberi atmosferi bazıları yanlış anladılar ve iş yapılmayan, çalışılmayan bir atmosfer zannettiler. Halbuki o peygamberi atmosfer ile biz 1000 sene dünya devleti olmuşuz. Demek ki çalışmışız. Namazla, yalnız namazla, oruçla, zikrullah ile dünya devleti olunur mu? Demek ki peygamberi atmosfer aynı zamanda bizi dünya devleti yapıyor. Demek ki peygamberi atmosferde toplum güçlü oluyor. Kardeşlik oluyor, yardımlaşma oluyor ve dünya devleti olunuyor. Peygamberi atmosferde haramlara engel olunuyor. Her şeye müdahale ediliyor. Peygamberimiz buyuruyor, böyle bir atmosfer meydana getirebilmek için buyurmuş ki, bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elinizle müdahale edin. Yetmiyorsa dilinizle müdahale edin. Ona da gücünüz yetmediği zaman kalbinizle buğz edin, nefret edin. Ama bilin ki bu imanın en zayıfıdır. Bunun da ötesinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Efendimiz nasıl bir atmosfer meydana getirmek istiyor? Kötülükler yapıldığı zaman ona engel olan insanların çok olduğu bir atmosfer. Engel olanlar olmalı. Aksi halde haramlar yayılır. Haramları seyrederseniz haramların yayılmasını engelleyemezsiniz. Haramların seyredilmediği, müdahale edildiği, Peygamberimiz böyle bir insan ve böyle bir toplum meydana getirmek istiyor. Eğer şu memlekette bunca haram işlendiği halde seyredenler çoksa, müdahale edenler yoksa veya az ise, peygamberi bir atmosfer yok demektir. Şimdi buradan çıkacaksınız, evinize gidene kadar belki 100 tane haram göreceksiniz. Seyredeceksiniz. Ama Hazreti Peygamber seyretmeyin buyuruyor. Seyretmeyin, müdahale edin. Elinizle müdahale edin. O atmosferin bozulmasına izin vermeyin. Siz bir atmosfer meydana getireceksiniz. Onu birileri bozmak isteyecekler. Siz onların bozmasına müsaade etmeyeceksiniz. Efendimiz nasıl bir insan meydana getirmek istiyor? Müdahale eden bir insan. Seyirci olmayan bir insan. Çünkü siz İslam ümmetini meydana getirseniz bile düşmanlarınız boş durmayacaklar. Mutlaka onlar da bir şeyler yapacaklar ve sizi dağıtmaya çalışacaklar. İşte bunu gördüğünüz zaman müdahale etmelisiniz ki onların oyunlarını boşa çıkarabilirsiniz. Siz güzel bir atmosfer meydana getirdiniz diye hep öyle gidecek zannetmeyin. Koskoca Osmanlı bile yıkıldı. Müdahale edilmesi gerekiyordu. Seyrettiler. Bazıları görevini yapmış olabilir. Ama genellikle insanlar günahları seyredince Peygamberimiz buyuruyor ki ya iyiliği emredeceksiniz, kötülüklere de engel olacaksınız, yahut da Allah önceki milletlere azap ettiği gibi size de azap edecek. Atmosferin bozulmasına izin verirseniz, işte izin verdik, o yüzden bu hale geldik. Seyrettik. Bizi bozdular bazıları, biz de onları seyrettik. İşte o zaman bu hale geldik. Allah'ın azabı, paramparça olduk, ümmettik, ümmet olmaktan çıkıştık, ulus devletlerine bölündük. Tek bir ümmettik, tektik, birlik beraberlik içindeydik, 100 parça olduk, 70 devlete bölündük. Ondan sonra onlar da kendi içinde paramparça, binlerce parçaya bölündük. Allah Resulü bir medeniyet kurmuştu, bir ümmet meydana getirmişti. Onu muhafaza etmekle mükelleftik. Onu muhafaza etmedik. Allah azap etti ve paramparça etti. Böyle yaparsanız geçmiş milletlere azap edildiği gibi size de azap edilir. Ve içinizden iyi olanlar dua eder, dualarına icabet edilmez. Efendimiz böyle buyuruyor. Seyirci kalırsanız o zaman dualarınız da kabul edilmez. Neden dualar kabul edilmiyormuş? İşte Efendimiz'den öğreniyoruz. duaların reddedilmesinin sebebini öğretiyor bize. Diyor ki ben bir medeniyet meydana getirdim. Bunu koruyacaksınız. Emri bil maruf nehyi anil münker yapacaksınız. İslam'ı anlatacaksınız. Öyle bir nesil meydana getireceksiniz. Haramlara engel olacaksınız. Seyirci olmayacaksınız. Bana ne demeyeceksiniz derseniz o atmosferi kaybedersiniz. Peygamberi atmosfer cennetin kazanılmasının kolay olduğu bir atmosferdir. Peygamberi olmayan atmosferler ise cehennemin kazanılmasının kolay olduğu atmosferlerdir. Cenneti kazanmak isteyenler o atmosferi yeniden tesis etmek zorundadırlar. Nasıl olacak? Evvela Peygamberimizin yaptığı gibi tevhid öğretilecek. Allah'ın hakkı öğretilecek. La ilahe illallah üzerinde durulacak. Efendimiz o ümmetini bu şekilde kurmuştu. La ilahe illallah'ı öğreterek. O halde bugün de aynı yöntem ile, onun yöntemiyle la ilahe illallah öğretilecek. Allah'tan başka ilah yok denilecek. Onun dediği olmalı denilecek. Onun dediği gibi bir toplum istiyoruz denilecek. Böyle başlanılacak. Yazıklar olsun. Şu memlekette kadınların haklarını savunan dernekler var. Şu memlekette işçilerin haklarını savunan dernekler ve sendikalar var. Şu memlekette Kürtlerin, Arapların haklarını savunanlar var. Hatta şu memlekette hayvanların haklarını savunan dernekler var. Ama Rabbul Alemin olan, Rabbim dediği, mabudum dediği Allah'ın hakkını savunanlar ne kadar da azdırlar. Yazık. Yazık. Hayvanların haklarını savunuyorlar. Kadınların haklarını, işçilerin haklarını, kendi ırklarının haklarını, herkes bir takım şeylerin haklarını savunuyor fakat Rabbim dediği Allah'ın hakkını savunmuyor. Allah'ın dediğinin olması Allah'ın hakkıdır.
Tekbir!
Allah Azze ve Celle'nin hakkı nedir? Madem dünya onundur, onun dediği olmalı. Bu onun hakkıdır. Neden insanlar onun hakkını savunmuyorlar da herkes kendi hakkını savunuyor? Kıyamet günü Allah'ın yüzüne nasıl bakacağız? Bir baba çocuğundan böyle bir hareket görse belki de onu evlatlıktan reddeder. Çocuk kendi hakkını savunsa, babasının hakkını savunmasa babası demez mi evladım? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Senin gibi çocuğum yok. Sen kendi hakkını savunuyorsun, benim hakkımı savunmuyorsun öyle mi? Yazıklar olsun sana. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde böyle demeyecek mi acaba? Yazıklar olsun size. Kendi haklarınızı savundunuz, benim hakkımı savunmadınız. Irkınızın hakkını savunuyordunuz. İşçiler kendi haklarını savunuyordu. Kadınlar kendi hakkını savunuyordu. Talebeler kendi hakkını savunuyordu. Neden benim hakkımı savunmuyordunuz? Öyle bir atmosfer meydana getirmek isteyenler la ilahe illallah ile yola çıksınlar. Allah'ın hakkını savunsunlar. Ve sonra Hazreti Peygamber'in yaptığı eğitim gibi eğitim yapsınlar. Allah'ın boyasıyla boyanan nesiller meydana getirsinler. Bunun için eğitim kurumları meydana getirmeliyiz. Çocuklarımızı bu eğitim kurumlarında eğitmeliyiz. Efendimizin hareket metodu ve eğitim metodu izlenmeli. O hareket metoduyla ve o eğitim metoduyla başarılı oldu ve o atmosferi gerçekleştirdi. Onun varlığı şart değil. Kur'an elimizdedir. Efendimizin hadisleri elimizdedir. Hayatının her alanını bilmekteyiz. Onun bugün var olması şart değil. Onun meydana getirdiği medeniyetin esaslarını biliyoruz. Onun hareket metodunu biliyoruz. Onun eğitim metodunu biliyoruz. Sahabeyi nasıl eğittiğini biliyoruz. Sahabeyi Kur'an'la eğitiyordu. Kur'an okuyorlardı ama bilgilerini arttırmak için değil. Kur'an okuyorlardı hayatlarını değiştirmek için. Kur'an okuyorlardı kültürlerini arttırmak için değil. Ne yapacaklarını öğrenmek için. Kur'an okuyorlardı Allah'ın onlardan ne istediğini anlamak için. Kültür seviyelerini yükseltmek için değil. O medeniyeti yeniden kurmak isteyenler Allah Resulü'nün takip etmiş olduğu metodu ve hem hareket metodunu hem de eğitim metodunu takip etmek zorundalar. Yeni bir nesil meydana getirmeliyiz. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir nesil. Yavaş yavaş. Birden bire olmaz. Hormonlama yöntemlerle sağlıklı nesiller yetiştirilemez. Yavaş yavaş eğitim ile Allah'ın boyasıyla boyanan insanlar ortaya çıkar. Nedir Allah'ın boyası? Kumaşa boya işler, içine işler. Kumaşı kestiğiniz zaman içi de öyledir, aynı renktir. Allah'ın boyası sıbgatallah. Ve men ahsanu minallahi sıbga. Allah'ın boyası kimdir Allah'tan daha güzel boyayacak olan? Kimdir Allah'tan daha güzel bir atmosfer meydana getirecek olan? Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir nesil nasıl olacak? Neden boya kelimesi kullanılıyor? Çünkü boya içine işler kumaşın. Çünkü boya bakıldığı zaman görünür. Boya görünendir. Müslümanlar bakıldıkları zaman görünmeli. Müslümanca bir ortam, İslami bir atmosfer kendini gösterir. Görünmüyorsa orada peygamberi bir atmosfer yoktur. Çarşıda, pazarda gezdiğiniz zaman ne görüyorsanız işte atmosferiniz odur. Boya kendisini gösterir. Boya kumaşın içine işler. Boya ilk bakıldığı zaman görünendir. Boya alttaki boyayı mağlup eder, kendisini gösterir. Altında kalan boya görünmez olur. İslami atmosfer böyledir. Başka atmosferleri yerle bir eder. Başka atmosferlerin varlığını siler ve atar. Bir renk kalır. Allah'ın rengi. Bir renk kalır. Fakat gayri İslami sistemlerin etkisi altında rengimiz açıldı, açıldı, bozuldu, bozuldu. Renksizleşmeye başladık. Peygamberi atmosferde renk bellidir. Bir renk vardır. Renkten renge girilmez. Peygamberi atmosferde renk bellidir ve başka renklere de müsaade edilmez. Peygamberi atmosferde insanlar bakıldıkları zaman belli olurlar. Peygamberi atmosferde toplumlar bakıldıkları zaman belli olurlar. ve başka medeniyetlerin etkisi altında kalmazlar. Renklerini soldurmazlar. Nasıl ki güneş kumaşın rengini soldurur, gayri İslami sistemler Müslümanların rengini soldurmuştur. Renksiz Müslümanlar meydana gelmiştir. Halbuki başka atmosferlere müsaade edilmeseydi rengimiz açılmayacaktı, rengimiz bozulmayacaktı. Allah Azze ve Celle yeniden peygamberi atmosferi gerçekleştirmek için mücadele edenlerden eylesin hepimizi. Bu yolda gayret gösteren, neyi varsa ortaya koyanlardan eylesin hepimizi. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.